Ayrım 4, sayfa 36. Eski Gülhane, Gesi Bağları. Ne zaman Selda Bağcan'ın Gesi Bağları'nı duysam, yıllar yıllar öncesine Ankara'daki Eski Gülhane Hastanesi'ndeki odama dönerim. Yatağıma mıhlanmışım, gece vakti. Ya susuzluktan ya acıdan kıvranıyorum. Karnıyarık gibi yatıyorum yatağımda. Burnumun bir deliğinden mideme inen bir tüp. Burnumun diğer deliğinden de bağırsağıma inip oradaki yeşil sıvıyı boşaltan diğer tüp. Kalın tüpler bunlar. Canımı yakıyorlar. Nefes alamıyorum. Gözüm başımın üstünde dalgalanan yuvarlak serum şişelerine takılı. Hastaneye ait betonlaşmış, hiç kıpırdamayan, ilerleyemeyen bir zamanın içindeyim. Sırtımın ortasına konan yastık batmaya başlıyor. Yan dönmeye çalışıyorum. Bir kolumda tansiyon aleti takılı, damar yolu açılmış, serumun içine bir şeyler karıştırmışlar, veriyorlar bana. Odam mutlaka kalabalık. Ama ben o sonsuz hastane gecelerini hep yapayalnızmışım gibi hatırlarım. Geçmeyen zamanla uğraşır dururum. Yalvarırım hemşireye bir Novalgin iğnesi için. Belki biraz azalır ağrılarım, belki biraz nefes alabilirim. Ölmek üzere olduğumu bilmiyordum. Ölebileceğim hiç aklıma gelmiyordu. Arada tüplerden bir öğürtü geliyor bana. Derin nefes al diyordu yanı başımdan biri. Derin nefes al. Karnımı demirden bir el hiç durmadan tarayıp duruyor. Tesadüfen kurtulmuşum birinci ameliyatta. Ama bir yanlışlık yapılmış. Birkaç saat sonra ikincisini olacağım. Haberim yok. Kimsenin haberi yok. Vizitte anlaşılacak yapılan yanlışlık. Hatırlıyor muyum hastane günlerimi? Yıllarca uzayan o uçsuz bucaksız hastane günlerimi. Bakıcı Reşide Hanım'ı, gececi Süleyman'ı, paşa katının baş hemşiresini, bir yandan yerleri paspas yapıp bir yandan damara giren, şangur şungur o pansuman arabasını süren uzun boylu, yakışıklı bakıcıyı hatırlıyor muyum? Reşide Hanım, seni hatırlıyorum. Nasıl da aşıktın o boylu poslu bakıcıya. Pansuman arabasının şangırtısı koridorda duyulunca hemen çekmeceden aynayı alır, şöyle bir yüzüne bakardın. Ufacık tefecik bir şeydin. Boynun hafif yamuktu. Sağ omuzuna yapışık gibiydi sanki. Ama aşıktın. O ürkütücü hastane odasına aşkı sokmayı başarmıştın. Hissederdim yattığım yerden, onca acımın arasından senin kalp çırpıntılarını Reşide Hanım. Adam hiç pas vermezdi sana. Adı İsmail'di. Sert bir erkekti. Damarımı bulup serumu takıverirdi. Sen o anda bütün gücünle ona doğru akardın sanki. Sabaha karşı olurdu bütün bunlar. Ne gecelerdi onlar Reşide Hanım. Aşkın, tutkunun, umudun, acının, ölümün birbiriyle sarmaş dolaş olmuş odanın ortasında somut bir heykel gibi durduğu o geceler. Senin aşkın ve umudun benim çaresizliğime ve acıma karışır. Sabaha karşı hastane odasında ölümün her kapıyı aralayıp içeriye baktığı o saatte hepimiz başka bir rüyanın ya da karabasanın içinde olurduk. O geceler ve sonra bir gün evden getirilen ufak bir teyp. O yıllarda yeni bir şey, bir teyp. Düğmesine dokunuyor bir parmak ve odayı Selda Bağcan'ın sesi dolduruyor. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yattığım yerden beni çok uzaklara götüren, mıhlandığım yatağımdan çıkartan bu sese kulak veriyorum. Ne güzeldi. Şimdi ne zaman Selda Bağcan'ın sesini duysam kendimi tutamam, ağlarım. Birden mideme ve bağırsağıma inen tüplerin adını hatırlarım. Mideye inen tüp Levina tüpü. Bağırsağa inen tüp Müller Abbott tüpü. Evet, ne zaman Selda Bağcan Gesi Bağları'nı söylese kendimi tutamam, ağlarım. Eski Gülhane Hastanesi'ndeki bir odada, yüksekçe bir yatakta yatan o genç kadın için. Onun o bitmeyen geceleri için. Karnından çıkmış iki bağırsağın ucu, onun susuzluk çekişi ve hayatının başında öylece orada yattığını düşündüğüm için gözlerimden bir iki damla yaş süzülür. Damarcı İsmail ile Reşide Hanım'ın aşkı. Hastane odasındaki o betonlaşmış, kımıltısız zamanı bölen, şangır şungur bir gürültüyle içeriye giren pansuman arabasının sesiyle vakit dediğimiz o tuhaf olgu birden hızlanıp geçmeye başlar. Zamanın odanın içinde dalgalanır. Ben gözlerimin önünde yaşanan bu aşkı izlemeye başlardım. Tek taraflı bir aşktı bu. Reşide Hanım'ın gözlerinde, ufak bedeninin kıvrımlarında, titreyen ellerinde, pembeleşen yüzünde görürdüm ben bu aşkı. Damarcı İsmail, kolumun üst kısmına bağladığı ince kırmızı hortumu sıkar, ilk vuruşta damarıma girerdi. Ender konuşan bir erkekti. Belirgin bir çekiciliği vardı. Upuzun boyluydu. Sırtında açık mavi bir bakıcı gömleği olurdu. Bu aşkla hızlanan zaman bana biraz nefes aldırır, bazen İsmail'e bir novajin yaptırıp biraz rahatlardım. Pansuman arabası odadan çıkıp gittikten sonra Reşide Hanım altıma bir sürgü koyar, sonra yatağın yanına yanağını dayayıp bir an değişik bir dünyaya, hayallerine doğru kayıp giderdi. Ege. Ege yatağımın altında neler düşündü? Bugün gene Ege'yi düşünüyorum. Onunla ilgili hatıralarımı toparlamaya çalışıyorum belleğimin köşesinden bucağından. Unutmamışım onu. Ama anılar silikleşmiş, sözler etrafa uçuşmuş, her şey bir rüya rengine bürünmüş. Ege'yi sevdiğim, delicesine sevdiğim günler. İnanılmaz bir dünyanın içinde yaşıyordum. Bu dünya İstanbul'du. İçinde annem vardı, babam vardı, babaannem vardı, halam ve amcam vardı. Kardeşim Osman küçüktü, yanımdaydı. Böyle kalabalık ve mutlu bir dünyada yaşıyordum. Ama bunların farkında bile değildim. Bir sabah Ege, apartmanın merdivenlerini ikişer ikişer çıkarak kimseye görünmeden bana gelmişti. Almıştım onu içeriye. Heyecanla birbirimize bakıyorduk. Kapattığım kapının zili birden üst üste çalmıştı. Durup kalmıştı Ege. Yavaşça onu kapının önünden çekip içeriye götürdüm. Ege karyolanın altına girdi, yatak örtüsünü kenarlara sarkıtıp koşarak kapıyı açtım. Gelen babamdı. Hiçbir şey söylemeden içeriye girdi ve Ege'nin altına girdiği yatağın yanındaki koltuğa oturdu. Elinde bir gazete vardı, onu açtı ve okumaya daldı. Şaşkınlık içindeydim, ne yapacağımı tam kestiremiyordum. Şimdi düşünüyorum da babam mutlaka biliyordu Ege'nin yukarıya çıktığını. Hiç istifini bozmadan gazetesinin sayfalarını çeviriyor, bütün sayfaları satır satır okuyordu. Benden bir su istedi, hemen getirdim. Babam gazetesini bitirip bir kenara koymuştu. Şimdi kalkar diye düşünüyordum. Yaşamımda hiç böyle bir gerilim yaşamamıştım daha önce. Ege, babamdan yarım metre uzakta yatağın altında yatıyordu. Babam başını hafifçe arkaya atmıştı. Uyuyacağını anlamıştım. Sabah uyuduğunu hiç görmemiştim. Ama işte derin bir uykuya dalmıştı babam. Ellerini göğsünün üstünde kavuşturmuştu. Öylece uyuyordu. Korkudan yerimden kıpırdayamıyordum. Babam 3 saat gözleri kapalı oturduğu yerde kaldı. Hiç kıpırdamadı yerinden. Karşısında oturuyordum. 3 saat sonra babam gözlerini açtı. Saatine baktı. "Epeyce uyumuşum oturduğum yerde," dedi. Aynaya bakıp saçlarını düzeltti. Kapıyı açıp dışarıya çıktı. Merdivenlerin sonunda kayboldu gitti. Koşarak odaya dönmüştüm. Yatağın altına fısıldadım. "Babam gitti. Çıkabilirsin Ege'm." Ege yatağın altından çıktı. Yüzü dehşet içindeydi. "Deli oluyordum," dedi. "Sıkıştım. Ne yapacağımı bilemedim. Hayatımda böyle bir şey yaşamadım." Ayağa kalkmıştı. Üstünü başını silkeledi. Koşarak kapıya doğru gitti. Merdivenleri 5'er 6'şer atlayarak aşağıya indi. Bir anda bahçenin ucunda yok oldu. İşte unutulmayacak bir anı bu. Ege 3,5 saat boyunca o yatağın altında neler yaşadı kim bilir. Bu babamın bize, Ege'ye sessizce verdiği bir cezaydı. Yıllar sonra düşündüm bunu. Ege ile bu olayı çok konuşmuştuk herhalde. Kızgındı. Küçük düşmüş hissediyordu kendini. 3,5 saat yatağın altında hiç kıpırdamadan kalmakla. Yatağın altından çıkarkenki yüzünü anımsıyorum. Karmakarışıktı, korkmuştu. İçine besbelli bir sıkıntı basmıştı. Uçarak inmişti merdivenlerden aşağıya. Yıllar sonra okuduğum bir kitapta Casanova'nın başına böyle şeylerin geldiğini öğrenmiştim. O günü unutamam. Güneşli bir sabahtı. Babamın arkasındaki pencereden içeriye ışık doluyor, çatı katını aydınlatıyordu. Sonradan o güzel ev yıkıldı ve benim şimdi bir dairesinde oturduğum apartman yapıldı. Her sabah Ege'nin sokağından aşağıya yürüyorum, denize doğru. Eskiden onun oturduğu kulübemsi tek katlı evin yerine yapılmış olan 15 katlı gökdelene dikkatle bakıyorum. Kim bilir kimler oturuyor şimdi o dairelerde. Benim kuaförüm biraz yukarıda. Oraya giderim arada. Saçlarımı taratırım, bir kahve içerim. Günlük konulardan sohbet ederiz. Aynada kendimi süzerim. Kimse bilmez benden başka o sokağın Ege'nin sokağı olduğunu. Yaşlı ejderha, banyodaki büyü. Yaşlı ejderin evindeki kasvetli banyo bana hep bir sıkıntı verirdi. Küveti örten koyu mavi naylon duş perdelerini kapatınca içeride havasızlıktan boğulur gibi oluyordum. Çok eski zamanların perdeleriydi bunlar. Kim bilir kimlerin çıplak bedenlerine değmişlerdi. Öyle sönük, dev balonlar gibi banyoyu kaplarlar, yatak odama yakın olan bu mekana sıkıntılı bir hava, eskimiş bir renk verirlerdi. Banyoda çok vakit geçirir olmuştum. Bir gün marketten bir koku giderici almış, tuvaletin tam o kısmına takıyordum. Eğilmiştim. İşte o an çok garip bir şey oldu. Ufak delikten elime sürünerek jöle gibi bir şeyin kayıp geçtiğini hissettim. Artık tuvaletin kapısını kilitliyor, içeride uzun süre kalıp sifonu çekerek bu jöleyi yeniden yakalamaya çalışıyordum. O, eritilmeye bırakılmış yağlı sabun parçası bendim. Yavaş yavaş eriyen, ufalan, biten. Yağlıydı. Bir deniz anası, kaygan bir cenin gibi bir şeydi bu. Yakalamıştım onu ama çıkartamıyordum yerinden bir türlü. Olduğu yere yapışıyor, akan suyla büsbütün şişiyordu. Bir kör kuyunun içinde dönüp duruyordu. İnanmıştım, o bendim. O eriyip bittiği an ben de tükenecektim. Böyle bir ruh hali içindeydim. Kimin oraya attığını tahmin ettiğim bir büyüydü bu. Ya da benim hayal gücümün bir mahsulüydü ama sanmıyorum. Onu her tutmaya çalıştığımda vıcık vıcık bir yağ elime bulaşıyor, sabun fırt diye avucumdan kaçıyordu. O bendim işte. Bu tuhaf evin içinde erimeye, yok olmaya, ölüme terk edilmiştim. Böyle hissediyordum kendimi. Kimseye bir şey söylemiyordum. Banyoda uzun süre kalır olmuştum. Gene ne oldu diyordu yaşlı ejder. Yoksa hasta mısın? Niçin bu kadar çok kalıyorsun banyoda? Saçlarımı sarıyordum. Gel yatak odasında sar saçlarını. Ertesi sabah çıkmıştım evden. Koşarak Müren ablaya gittim. Yaşlı kadın beni heyecanla karşıladı. Koşarak içeriye, karşılıklı sedirde oturduğumuz televizyonlu odaya girmiştim. Ne var, ne oldu diye soruyordu Müren abla. Otur, bir kahve yapayım sana. Şu heyecan geçsin. Ne oldu? Müren abla dedim. Gene bir şey buldum evde. Kızı koymuş olmalı. Ama bu seferki korkunç. Ne buldun söyle bana. Gene büyü mü koymuşlar? Nerede buldun, emin misin? Eminim Müren abla dedim. Bu seferki çok korkunç. Bir domuz yağı topağı içinde helaya atılmış bir sabun. Bir sabun mu? Evet, her sifon çekildiğinde biraz eriyen bir sabun. Müren abla, o benim diye bağırdım. Anlamıyor musun? Benim o. Erimeye bırakılmış bir sabun. Müren abla şaşkındı. Ağlamaya başlamıştım. Çıkartamıyorum onu oradan diye inledim. Aynı o evden çıkamayışım gibi bir şeydi bu. Hela'nın içindeki o domuz yağından cenin de tıpkı ben gibi yapışmıştı bulunduğu yere. Bir o yana bir bu yana kayıyor ama bir türlü o eski sararmış fayanslardan kendini kurtaramıyordu. Sakin ol dedi Müren abla. Sana bir tatlı vereceğim. İrmik tatlısı. Üzme kendini. Bak yüzün solmuş. Mor üzüm buklili saçın sönmüş sanki biraz. Ölüyorum Müren abla, anlamıyor musun diye bağırdım. Her geçen saniye ölüyorum. Çıkar at o sabunu oradan. Uğraşıyorum, yapamıyorum. Allah Allah dedi Müren abla. Ne var bunda yapamayacak? Sinirlerin bozulmuş senin. Hadi ye şu irmik tatlısını. Bir kendine gel. Bana kahve yapmak için mutfağa gitmişti. Koştum yanına gittim. Eğer onu oradan çıkartamazsam öleceğim dedim. Bunu biliyorum. Müren abla kahveyi kabartmıştı. Dikkatle üstü pembe güllü fincanın içine boşalttı kahveyi. Eski gülhane. Gesi bağlarında dolanıyorum. Cılızlaşmış bacaklarımı aşağıya sarkıtarak hastane yatağımın kenarına oturmaya başlamıştım. Güçsüzdüm. Ter içinde kalıyordum. Bacaklarım titriyor, midem bulanıyordu. Öylesine zayıf ve halsizdim. Gel diyordu Reşide Hanım. Tutun bana, omuzlarıma tutun, korkma. Öyle çelimsizdi ki ama sonunda ufak dar omuzlarına tutunup yere basabildim. Hastane yatağı ne kadar yüksekti. Bir dağdan aşağıya iner gibiydim. Bastın, yere bastın diye bağırdı Reşide Hanım. 3 ay sonra yatağımdan kalkabilmiştim. İnanılmaz bir duyguydu bu. Her şeyi unutmuştum. Özgürlüğe doğru attığım ilk adımlardı bunlar. Yavaş, yavaş ol. Kapıya gidelim Reşide Hanım, kapıya gidelim. Yorulursun dedi Reşide Hanım. Bugün odada dolaşalım, yarın dışarıya koridora çıkarız, olur mu gülüm? Olur. Reşide Hanım serum şişesini bir eliyle tutmuştu. Ona dayanarak odanın içine doğru birkaç adım attım. Terden geceliğim, saçlarım sırılsıklam olmuştu. Bacaklarımın titremesi geçmemişti. İlk defa yürümeyi, ayakta durmayı öğrenen bir insan gibiydim. Yataktan yere inince fark etmiştim. Reşide Hanım ufacık bir şeydi. Sevinç ve heyecandan ne yapacağımı bilmiyordum. Sıkıştım Reşide Hanım. Ayağa kalktığın için oldu. Bugünlük bu kadar yeter. Fazla yormamalısın kendini. Gel, tutun bana sımsıkı. Yatağa çıkalım, sürgünü koyacağım dedi Reşide Hanım. Yatağa çıkmak inmekten daha zordu. Karnımda büyük bir acı hissediyordum. Sanki bir şey yırtılıyordu. Ya çıkamazsam Reşide Hanım? Çıkacaksın, çıkacaksın. Gel, şu tabureye bas. Karnını zorlama dedi Reşide Hanım. Tabureye basıp kendimi yukarıya çekmeyi başarmıştım. Sırt üstü yatıyordum yatağımda. Reşide Hanım sürgümü koymuştu. Serum şişesi takılmıştı yerine. Yürüyebiliyorum dedim. Artık yatağa çakılı değilim. Yarın daha çok yürüt beni. Olur mu Reşide Hanım? Olur gülüm dedi Reşide Hanım. Pansuman arabası geliyor şimdi yan odada. Bak sesini duyuyor musun? Karnının pansumanı yapılsın. Belki bir de iğne yapılır, biraz dinlenirsin. Gözlerimi kapatıp pansuman arabasını beklemeye başladım. Reşide Hanım yanı başımdaki teybin düğmesine dokunmuştu. Selda Bağcan'ın sesi odaya dalga dalga yayıldı. Gesi bağlarında. Büyülenmiş gibi dinliyordum bu sesi. Acımı unutmuştum. Yürüyebiliyordum. Yataktan inmeyi başarmıştım. Gesi bağlarında dolanıyorum. Şimdi bu sesi, bu şarkıyı duyunca ağlarım. Gesi bağlarında dolanıyorum. Yitirdim yarimi, aranıyorum.